Ayrım 4 Beyaz Aslan Henning Mankell Sayfa 46 Odadan çıkarak bodrumdaki odalara ve garaja bakmaya gitti. Garajdaki raflardan birinde tahta bir uçak maketi duruyordu. Robert Ackerblom'u gözünün önünde canlandırdı. Kim bilir belki de bir zamanlar pilot olmak istemişti. O sırada telefon çalmaya başladı. Yanıt vermek için koşarak yukarı çıktı. Bu arada saat 9 olmuştu. ''Dedektif Wallander'la görüşebilir miyim?'' arayan Martinson'du. ''Benim'' dedi Wallander. ''Buraya gelsen iyi olacak'' dedi Martinson hemen. Wallander kalbinin hızlı hızlı atmaya başladığını hissetti. ''Onu buldunuz mu?'' diye sordu. ''Hayır'' diye yanıtladı Martinson. ''Ne onu ne de arabasını bulduk. Ama bir ev yanıyor. Ya da şöyle diyeyim, bir evde bomba patladı. Bunun bizim olayla bir bağlantısı olduğunu sanıyorum.'' ''Hemen geliyorum'' dedi Wallander. Robert Ackerblom'a bir not yazarak mutfak masasının üstüne bıraktı. Krageholm'a giderken yolda Martinson'un söylediklerinden bir anlam çıkarmaya çalışıyordu. Evde bomba patladı. Hangi evde? Üç büyük kamyonu başarıyla solladı. Yağmur o kadar hızlanmıştı ki silecekler güçlükle yetişebiliyordu. Meşe ağacının bulunduğu köşeye geldiğinde yağmur hızını kesmişti. Ağaçların arasından yükselen siyah dumanları gördü. Ağacın hemen yanı başında bir polis arabası kendisini bekliyordu. Arabanın içindeki polislerden biri ağacın yanından dönmesini işaret etti. Wallander bu yolun dün yanlışlıkla girdiği lastik izleriyle dolu yol olduğunu fark etti. Yolda başka bir şey daha vardı ama bunun ne olduğunu tam olarak anlayamamıştı. Olay yerine yaklaştığında evi tanıdı. Bu sol tarafta yoldan görülmeyen evdi. İtfaiye memurları canla başla yangını söndürmeye çalışıyorlardı. Wallander arabasından iner inmez alevlerin sıcaklığını yüzünde hissetti. Martinson koşarak yanına geldi. ''İçeride insan var mı?'' diye sordu Wallander. ''Martinson hayır'' dedi. ''Bildiğimiz kadarıyla yok. Zaten içeriye girmek olası bile değil şu anda. Dumandan göz gözü görmüyor. Evin sahibi öldüğünden bu yana bir yıldan uzun bir süredir ev boşmuş.'' Bu civarda yaşayan çiftçilerden biri anlattı. Evle ilgilenen kişi kiralasın mı yoksa satsın mı bir türlü karar veremiyormuş. Ayrıntıları alalım dedi Wallander evden yükselen yoğun dumanlara bakarak. Ana yoldan uzaktaydım dedi Martinson. Ordu arama birliklerinden biri buralardaymış. Sonra da bu ani patlama oldu. Sanki bomba patlamış gibiydi. Önce bir uçak düştü sandım. Sonra da dumanı gördüm. Buraya ulaşmam 5 dakikamı aldı. Her yer alevler içindeydi. Yalnız ev değil, ahır da yanıyordu. Wallander düşünmeye çalıştı. Bomba dedi. Gaz kaçağı olabilir mi? Martinson başını olumsuz bir şekilde iki yana salladı. 20 galon propan gazı bile böylesi bir patlamaya neden olmaz dedi. Arkadaki meyve ağaçları havaya uçtu. Kasıtlı yapılmış bir şey bu. Tüm çevre asker ve polisle sarılıyken mi dedi Wallander. Kundaklama için oldukça garip bir zamanlama. Martinson ben de aynı şeyi düşünüyorum dedi. Zaten bu yüzden kaçırma olayıyla bunun arasında bir bağlantı olduğunu düşündüm. Hiçbir fikrin var mı diye sordu Wallander. Hayır diye yanıt verdi Martinson yok. Evin sahibi kimmiş öğren dedi Wallander. Bu evle araziden kim sorumlu bunları öğrenmeni istiyorum. Sana katılıyorum bu basit bir rastlantıdan öte bir şey. Björk nerede? Basın toplantısına hazırlanmak için merkeze gitti dedi Martinson. Söylediklerini asla yazmayan gazetecilerle bir araya her gelişinde nedenli tedirgin olduğunu bilirsin. Ama olanlardan haberi var. Swedberg haber verdi. Senin burada olduğunu da biliyor. Yangını söndürdüklerinde evi yakından inceleyeceğim dedi Wallander. Ama bu arada çevreyi iyice araştırmaları için çocukları görevlendirebilirsin. Louis Ackerblom'u aramaları için mi diye sordu Martinson. Öncelikle arabasını bulmaya çalışsınlar dedi Wallander. Martinson çiftçiyle konuşmak üzere uzaklaştı. Wallander itfaiyecilerin yangını söndürmelerini izledi. Eğer gerçekten bir bağlantı varsa ne olabilirdi? Bir kadın kayboluyor ve bir ev havaya uçuyor. Üstelik araştırma yapan çocukların burnunun dibinde. Saatine baktı. 10'a 10 vardı. İtfaiye erlerinden birine seslendi. Çevreyi aramaya ne zaman başlayabilirim? Yangını henüz tam olarak söndüremedik diye cevapladı itfaiye eri. Sanırım öğleden sonra araştırmaya başlayabilirsiniz. İyi dedi Wallander. Müthiş bir patlama olmuş. Bu öyle bir kibritle çıkan yangınlardan değildi diye açıkladı itfaiyeci. Yüzlerce kilo dinamitin patladığı ortaya çıkarsa hiç şaşmam. Wallander arabasına binerek Yistat'a geri döndü. Yoldan danışmada görevli Ebba'yı arayarak Björk'e merkeze gelmekte olduğunu haber vermesini istedi. Sonra birden bir şeyi unuttuğunu hatırladı. Geçen akşam polis devriye arabalarından biri bozuk yolların birinde az kalsın bir Mercedes'le çarpışmak üzere olduklarını rapor etmişti. Wallander bu olayın havaya uçan evin civarında olduğundan emindi. Rastlantılar biraz fazla diye geçirdi içinden. Kısa bir süre sonra artık bilmecenin parçalarını bir araya koyabileceğiz. Wallander içeri girdiğinde Björk merkezin girişindeki danışmanın önünde volta atıyordu. Wallander'i görünce ''Şu basın toplantılarına bir türlü alışamıyorum.'' dedi. ''Svedberg'in telefonla haber verdiği yangından ne haber?'' ''Bu konuda bir aylı garip konuştu. Evle ahırın havaya uçtuğunu söyledi. Bu ne demek oluyor? Hangi evden söz ediyordu?'' Svedberg'in söyledikleri büyük bir olasılıkla doğru dedi Wallander. Ancak konuyu Louis Akerblom'un kayboluşu hakkında yapacağımız basın toplantısından sonra konuşuruz. O zamana kadar oradaki çocuklar belki biraz bilgi de toplamış olurlar. Björk başını evetlercesine salladı. Basın toplantısını olabildiğince basite indirgeyelim dedi. Kısa ve net bir şekilde kadının kaybolduğunu söyleyelim. Resmini verelim ve basında bu kayıp haberinin yayınlanmasını isteyelim. Araştırmayla ilgili sorulara sen yanıt verirsin. Hangi araştırmayla? Araştırma diye bir şey yok dedi Wallander. Kadının arabasını bulabilseydik o zaman belki bir şeyler söyleyebilirdim. Ama bulamadık ve elimizde tek bir ipucu bile yok. O zaman yarat dedi Björk. Gazetecilere söyleyecek bir şeyleri olmayan polislere kimse saygı göstermez. Bunu sakın unutma. Basın toplantısı yarım saat sürdü. Yerel gazete ve radyo istasyonlarının yanı sıra Express ve Today gazetelerinin yerel temsilcileri de gelmişti. Buna karşın Stockholm gazetelerinden kimse yoktu. Kadını bulmadan gelmezler diye düşündü Wallander. Onlar da kadının öldüğüne inanıyorlar. Björk basın toplantısını açarak bir kadının kaybolduğunu ve polisin bu olayı çok ciddi olarak incelediğini açıkladı. Kadınla arabayı tarif ettikten sonra Louis'in resmini dağıttı. Sonra da gazetecilere sorularını beklediklerini söyleyerek Wallander'e doğru baktı, başını sallayıp yerine oturdu. Wallander kürsüye çıkarak bekledi. ''Sizce ne olmuş olabilir?'' diye sordu yerel radyo istasyonundan bir muhabir. Wallander onu daha önce hiç görmemişti. Yerel radyo istasyonu sürekli eleman değiştiriyordu galiba. ''Şu anda hiçbir şey bilmiyoruz.'' diye yanıtladı Wallander. Ama olaylar Louis Akerblom'un kaybolmasını ciddi bir şekilde ele almamızı gerektiriyor. ''O zaman bize olaylardan söz edin.'' dedi yerel muhabir. Wallander anlatmaya başladı. ''Bu ülkede kaybolduğu haber verilen insanların çoğunun er ya da geç geri geldiğini hepimiz biliyoruz. Kayıp olaylarının üçte ikisi mutlu sonla bitmiştir. En yaygın neden unutkanlıktan ileri gelmektedir. Ara sıra da başka nedenler ortaya çıkar.'' İşte ancak o zaman bizler bu kayıp olayını büyük bir ciddiyetle ele alırız. Björk elini kaldırıp araya girdi. Bu da elbette polisin diğer kayıp olaylarını ciddiye almadığı anlamına gelmez. Aman tanrım diye içinden geçirdi Wallander. Express gazetesinin kızıl saçlı ve sakallı genç muhabiri elini kaldırarak konuşmaya başladı. ''Biraz daha açık ve net konuşamaz mısınız?'' diye sordu. ''Bir cinayet olasılığını düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsanız neden? Bence genç kadının nerede kaybolduğu ve onu en son kimin gördüğü konusu da açık seçik değil.'' Wallander onaylarcasına başını salladı. Gazeteci haklıydı. Björk birçok konuyu üstü kapalı geçmişti. Geçen cuma günü öğleden sonra saat 3'ü biraz geçe Skrup'taki Savings Bankası'ndan çıkmış diyerek açıklamaya başladı. Bankanın çalışanlarından biri genç kadının arabasına binip 3'ü çeyrek geçe park yerinden ayrıldığını görmüş. Saat konusunda eminiz. Bundan sonra da bir daha onu kimse görmemiş. İki olası yoldan birinden gittiğinden eminiz. Ya Yistad'a doğru E14 karayolundan ya da Sliminge ve Rögle'den geçerek Kragelholm'a gitti. Sizin de az önce duyduğunuz gibi Louis Akerblom emlakçı. Satışa çıkarılacak evlerden birini görmeye gitmiş olabilir. Ya da doğruca evine gitmiştir. Yolda neye karar verdiğinden emin değiliz. Satılacak ev neresiymiş diye sordu yerel gazete muhabirlerinden biri. Araştırmamızın bir bölümünü oluşturduğu için bu soruya yanıt veremeyeceğim diye cevap verdi Wallander. Basın toplantısı kısa bir süre sonra bitti. Yerel radyonun muhabiri Björk'le kısa bir söyleşi yaptı. Wallander dışarıda koridorda yerel gazete muhabirlerinden birinin sorularını yanıtladı. Gazeteciler gittikten sonra bir fincan kahve alarak odasına gidip yangın yerini aradı. Telefona yanıt veren Svedberg, Martinson'un polisleri gruplara ayırarak yanan evin çevresini araştırmaya gönderdiğini söyledi. "Böyle bir yangını ilk kez görüyorum," diyordu. "Yangın söndürüldüğünde geriye küllerden başka bir şey kalmayacak." "Öğleden sonra oraya geleceğim," dedi Wallander. "Şimdi yine Robert Ackerblom'un yanına gidiyorum. Eğer bir gelişme olsa beni orada bulabilirsin." "Tamam," dedi Svedberg. "Medya neler söyledi?" "Önemli bir şey olmadı," dedi Wallander telefonu kapatırken. Tam o sırada da Björk kapıdan içeri girdi. "Toplantı çok iyi geçti," dedi. "Kimse ukalalık etmedi. Mantıklı sorularla yetindiler. Umarım söylediklerimizi yazarlar."
Wallander basın toplantısına ilişkin herhangi bir değerlendirme yapma zahmetine girmeden,
"Yarın santrala bir iki kişi daha koyalım," dedi. İki çocuklu dindar bir kadın ortadan kaybolunca birçok kişinin telefon edip hem ne olduğunu soracağından hem de polisi kutsayıp dua ettiklerini söyleyeceklerinden eminim. Bunların dışında belki bize yararlı bir şeyler söyleyebilecek birileri de arayabilir. "Tabii, kadını bugün bulamazsak," dedi Björk.
"Bulacağımıza ikimiz de inanmıyoruz," dedi Wallander. Sonra da yangını anlatmaya başladı. Patlamayı, Björk endişeli bir yüz ifadesiyle anlatılanları dinledi. "Sence bunlar ne anlama geliyor?" diye sordu. Wallander kollarını uzattı.
"Bilmiyorum. Birazdan Robert Ackerblom'u görmeye gideceğim. Bakalım anlatacak yeni bir şeyleri var mı?"
Björk kapıya doğru yürüdü.
"Saat 5'te odamda toplantı var," dedi.
Wallander tam odasından çıkarken Svedberg'den bir şey istemeyi unuttuğunu hatırladı. Yangın yerine bir kez daha telefon etti.
"Dün gece polis arabalarından birinin bir Mercedes'le burun buruna gelişini hatırlıyor musun?"
"Hayal meyal," diye yanıtladı Svedberg.
"Bununla ilgili her şeyi öğrenmeni istiyorum," diye sürdürdü konuşmasını Wallander. "O Mercedes'in yangınla bir şekilde ilişkisi olduğunu hissediyorum. Louis Ackerblom'la bir ilgisi olup olmadığından ise emin değilim."
"Pekala," dedi Svedberg. "Başka bir şey var mı?"
5'te toplantı var," dedi Wallander telefonu kapatırken.
15 dakika sonra Robert Ackerblom'un mutfağındaydı yine. Birkaç saat önce oturduğu aynı sandalyeye oturmuş çayını yudumluyordu. "Bazen beklenmedik bir anda ortaya çıkan acil durumlarla karşılaşıyoruz," dedi Wallander. "Büyük bir yangın çıkmıştı, oraya gitmek zorunda kaldım. Ama kontrol altına alındı neyse ki."
"Anlıyorum," dedi Robert Ackerblom kibarca. "Polisliğin hiç de kolay olduğunu sanmıyorum."
Wallander karşısında oturan adama dikkatle baktı. Aynı anda da pantolonunun cebindeki kelepçelerin varlığını hatırladı. Aklındaki soruları aslında hiç sormak istemiyordu.
"Birkaç sorum var," dedi. "Sorabilir miyim?"
"Robert Ackerblom, elbette," dedi. "Sorabilirsiniz."
Wallander Robert Ackerblom'un ses tonundaki belli belirsiz tedirginliği fark etmişti.
"Karınız hasta mıydı?"
Adam ona şaşkınlıkla baktı.
"Hayır," diye cevap verdi. "Bunu da nereden çıkardınız?"
"Onun ciddi bir hastalığı olduğu kanısına kapıldım."
"Son zamanlarda doktora gitmiş miydi?"
"Hayır, eğer hasta olsaydı bunu mutlaka bana söylerdi."
"İnsanlar bazen böylesi ciddi hastalıklar söz konusu olduğunda konuşmakta zorlanabilirler," dedi Wallander. "Ya da en azından düşüncelerini ve duygularını toplamak için birkaç gün beklemeyi yeğlerler. Genellikle duygularını paylaşmak, bir teselli aramak isteyen hasta bunu kendi kendine yapmak zorunda kalır."
Robert Ackerblom yanıt vermeden bir an düşündü.
"Böyle bir durumla karşı karşıya olduğunu hiç sanmıyorum."
Wallander başını sallayarak sorularını sormayı sürdürdü.
"İçki sorunu var mıydı?"
Robert Ackerblom yüzünü buruşturdu.
"Nasıl böyle bir soru sorabilirsiniz?" dedi anlık bir sessizlikten sonra. "İkimiz de alkolden uzak dururuz."
"Ama buna karşın da Evie'nin altındaki dolap ağzına kadar içki dolu," dedi Wallander.
"Başkalarının içki içmelerine karışmayız," diye karşılık verdi Robert Ackerblom. "Elbette makul ölçülerde. Ara sıra arkadaşlarımız gelir. Bizim gibi küçük bir emlak şirketi bile müşterilerini zaman zaman uygun bir şekilde ağırlamalıdır. Öyle değil mi?"
Wallander başını onaylarcasına salladı. Bu yanıtı sorgulaması için bir neden yoktu. Kelepçeleri cebinden çıkararak masanın üstüne koydu. Bunu yaparken de bakışlarını Robert Acker Blom'un yüzünden ayırmıyordu. Düşündüğü oldu. Adamın yüzünde şaşkınlık dolu bir ifade belirdi.
''Beni tutukluyor musunuz?'' diye sordu.
''Hayır'' dedi Wallander. ''Ama bu kelepçeleri yukarıdaki çalışma odanızda, masanın en alt çekmecesinde kağıtların altında buldum.''
''Kelepçe?'' diye mırıldandı Robert Acker Blom. ''Bunları ilk kez görüyorum.''
''Kelepçeleri çekmeceye kızlarınızdan biri koymadığına göre bunlar herhalde karınızın.'' diye üsteledi Wallander. Robert Acker Blom başını şaşkınlıkla iki yana sallayarak ''Anlayamıyorum.'' dedi. Wallander birden karşısında oturan adamın yalan söylediğini hissetti. Sesindeki belli belirsiz öfkeden, bakışlarında bir an için yanıp sönen güvensiz ifadeden hissetmişti bunu ve bu da ona yetmişti. ''Kelepçeleri çekmeceye başka biri koymuş olabilir mi?'' diye sordu sakin bir sesle.
''Bilmiyorum.'' dedi Robert Acker Blom. ''Bize yalnızca kilisedeki dostlarımız gelir. Müşterilerin dışında demek istiyorum ve onlar da hiçbir şekilde yukarı çıkmazlar.''
''Hiç kimse öyle mi?''
''Ebeveynlerimiz, birkaç akrabamız ve çocukların arkadaşları.''
''Yani epeyce kişi.'' dedi Wallander.
''Anlayamıyorum.'' dedi bir kez daha Robert Acker Blom.
''Belki de kelepçeyi orada nasıl unutmuş olabileceğini anlayamıyorsundur.'' diye içinden geçirdi Wallander. ''Bu kelepçelerin ne anlama geldiğini mutlaka bulmam gerek.'' Wallander ilk kez Robert Acker Blom'un karısını öldürüp öldürmediğini sordu kendi kendine. Ama sonra da bu soruyu kafasının bir kenarına attı. Kelepçeler ve adamın yalan söylemesi Wallander'in oluşturduğu kavramları tersine çevirecek denli güçlü kanıtlar değildi. ''Bu kelepçelerin çekmeceye nasıl girdiğini açıklayamayacağınızdan emin misiniz?'' diye sordu Wallander bir kez daha. ''Evde bir çift kelepçe bulundurmanın yasalara aykırı olmadığını belirtmeliyim. Bunun için ruhsata gereksiniminiz yok. Öte yandan da canınız çektiğinde insanları kelepçeleyemezsiniz tabii ki.''
''Size yalan söylediğimi mi düşünüyorsunuz?'' diye sordu Robert Acker Blom.
''Hiçbir şey düşünmüyorum.'' dedi Wallander. ''Ben yalnızca bu kelepçelerin neden çalışma odanızdaki masanın çekmecesinin olduğunu öğrenmek istiyorum.''
''Onların bu eve nasıl girdiğinden haberim olmadığını az önce de söyledim size.''
Wallander evet dercesine başını salladı. Daha fazla baskı yapmanın bir anlamı yoktu, en azından şimdilik. Ama yine de adamın yalan söylediğinden emindi. Evliliklerinin hiç de iyi gitmediği ve çok kötü bir cinsel yaşamları söz konusu olabilir miydi acaba? Bu Louis Acker Blom'un neden ortadan kaybolduğunu açıklayabilir miydi? Wallander görüşmenin bittiğini belirtircesine çay fincanını hafifçe kenara itti. Kelepçeleri mendiline sararak cebine koydu. Teknik bir inceleme bunların ne amaçla kullanıldığını açıklayabilirdi. ''Şimdilik bu kadar.'' dedi Wallander ayağa kalkarak. ''Bir şey olursa hemen sizi arayacağım. Akşam gazeteleri ve yerel radyo yayınında bu olaya yer vereceğinden bu akşam hazırlıklı olmanızda yarar var. Birçok kişi telefon edip ne olduğunu soracaktır. Tüm bunların araştırmanıza yardımcı olacağını umuyoruz.'' Robert Acker Blom karşılık vermeden başını evet dercesini sallamakla yetindi. Wallander adamın elini sıkarak arabasına doğru gitti. Hava değişiyordu, yağmurun hızı kesilmişti, rüzgar da eskisi gibi sert esmiyordu. Wallander birkaç sandviç atıştırıp bir fincan kahve içmek için tren istasyonunun yanındaki Friedolf'un kafesine doğru sürdü arabasını. Yeniden arabasına binip yangın yerine doğru yola koyulduğunda saat 12.30 olmuştu. Arabasını park etti, barikatın üstünden atlayarak bir kül yığını haline gelmiş olan ahırla eve şaşkınlıkla baktı. Polis henüz araştırmayı başlatmamıştı. Wallander küllerin yanına yaklaşarak çok iyi tanıdığı görevli itfaiye şefi Peter Edler'le konuşmaya başladı.
''Şef, yangını söndürdük sayılır.'' dedi. ''Yapacak bir şey yok. Ne dersiniz, kundaklama mı?''
''Bilmiyorum.'' diye cevap verdi Wallander. ''Swedberg'i ya da Martinson'u gördün mü?''
''Galiba bir şeyler atıştırmaya gittiler.'' diye yanıtladı Edler. ''Ritzgard'a gittiler. Albay Hernberg sorumluluğu devraldı. Kısa bir süre sonra dönerler sanırım.''
Wallander başını sallayarak itfaiye şefinin yanından ayrıldı. Birkaç metre ileride köpekli bir polis duruyordu. Sandviç yiyordu ve köpek bir patisiyle ıslak zemini eşeliyordu. Birden köpek havlamaya başladı. Polis sabırsızlıkla köpeğin tasmasını çekiştirdi. Derken köpeğin toprağı kazmaya çalıştığını fark etti. Wallander polisin sandviçini bir kenara fırlatıp köpeğin kazmaya çalıştığı yere dikkatle baktığını gördü. Wallander çok meraklanmıştı, hemen yanlarına gitti. ''Köpek ne buldu?'' diye sordu. Polis başını çevirip Wallander'a baktı. Yüzü kireç gibi olmuştu, titriyordu. Wallander yere çömeldi. Çamurların arasında bir parmak duruyordu. Kara derili bir parmak. Bu bir insan parmağıydı. Wallander'in midesi bulandı. Köpeği tutan polise hemen gidip Swedberg'le Martinson'u bulmasını söyledi. ''Hemen buraya gelsinler.'' dedi. ''Yemekleri bitmemiş de olsa hemen gelsinler.'' ''Arabamın arka koltuğunda boş bir plastik torba var, onu getir buraya.'' Polis söylenileni yaptı. ''Neler oluyor?'' diye geçirdi içinden Wallander. ''Bir zenci parmağı, bir parmak, kesilmiş bir parmak. Skane'nin orta yerinde.'' Polis plastik torbayla döndüğünde Wallander parmağı yağmurdan korumak için torbaya koydu. Haber hemen duyulmuştu. İtfaiyeciler parmağı görmek için Wallander'in başına üşüştüler. ''Küllerin arasında bir ceset aramalıyız.'' dedi Wallander itfaiye şefine. ''Bu parmağın sahibinin cesedini. Burada nelerin olup bittiğini ancak Tanrı bilir.''
''Bir parmak?'' diye mırıldandı Peter Edler şaşkınlıkla.
20 dakika sonra Swedberg ile Martinson koşarak yanlarına yaklaştı. Parmağa şaşkınlıkla baktılar. İkisi de bir şey söylemedi. Sonunda sessizliği bozan Wallander oldu.
''Hiç olmazsa bir şeyden eminiz.'' dedi. ''Bu Louis Ackerblom'un parmağı değil.''
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 57.